Ayrım 8.
Dipnot. Mustafa Kemal Tanin gazetesi yazarı Şerif Bey pasaportuyla yolculuk ediyordu. Muhtemelen Yakup Cemil'in kimliğinde de gazeteci yazıyordu. Yolculuktan önce yardım götürmek için İttihat ve Terakki Merkezi'nden 300 lira istedik. Bize para yok, Enver'le görüşün denildi. Ömer Naci'nin üstelemesi ve Mustafa Kemal'in verdiği senetle Ömer Fevzi'den 200 İngiliz lirası aldık. Nihayet hareket ettik, yine bir mucizeyi gerçekleştirmek için. Yol boyu Akdeniz'de İtalyan kruvazörlerini gördük. İtalyanların denizler üzerinde mutlak hakimiyeti vardı. Biz ise neredeyse donanmasız bırakılmıştık. Donanma Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilişine 1876 katıldığı için 2. Abdülhamit tarafından neredeyse cezalandırılmıştı. Tahttan indirilen Abdülaziz intihar etmişti. Benzer sonun kendi başına gelmesinden korkan 2. Abdülhamit donanmayı yıllarca hareketsiz bırakıp Haliç'e hapsetmişti. Donanmasız kalmamızın tuhaf ve anlamsız bir nedeni daha vardı. Rus-Japon Harbi'nde Rusların uğradığı bozgun üzerine Potemkin zırhlısında askerlerin isyan çıkarması 2. Abdülhamit'i daha da vesveseli yapmıştı. Bir gün bizim donanmamızda da aynı ayaklanmanın çıkacağını ve denizcilerin Yıldız Sarayı'nı topa tutacağı korkusunu yaşıyordu. 2. Abdülhamid'in bu korkusunu bilenler onu daima uydurma jurnaller veriyorlardı. Öyle veya böyle sonuçta harp gemilerimiz çürüyordu. Hamidiye, Osmaniye, Aziziye, Orhaniye, Mukaddemat-ı Hayr, Hıvzur Rahman, İclaliye gibi harp gemilerimiz kaderlerine terk edilmişti. Personeli bu savaş gemilerinde domates, soğan yetiştirip karnını doyuruyordu. Isınmak için gemilerden parçalar söküp yakanlar bile vardı. Zaten Japonya'ya gösteriş için gönderilen Ertuğrul Fırkateyn'i bakımsızlıktan batıp 587 yiğidi okyanusa gömmemiş miydi? Dipnot. Ertuğrul Fırkateyn'in süvarisi Yarbay Ali Bey'in 3 çocuğu vardı. Büyük kızı Neyire ve biri kız, diğeri erkek ikiz çocukları Mevhibe ve Rauf. Neyire doğan oğluna babasının adını verdi. Hasan Ali. Bu çocuk ileride Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel'di. Onun da tıpkı dedesi gibi ikiz çocukları oldu. Canan Erolat ve Can Yücel. Düşünün ki 35 yıl önce Osmanlı, İngiltere ve Fransa'nın arkasından dünyanın en güçlü donanmasına sahipti. Bir kişinin kuru vesvesesi yüzünden düştüğümüz duruma bakın. Mısır'a vardığımızda gemiden çıkmamız hayli güç oldu. Çünkü İstanbul'da kolera salgını vardı ve bu nedenle vapurdan çıkmamıza izin verilmiyordu. Gemi karantinaya alınmıştı. 4 gün vapurda kaldık. Sonunda kurtulduk. Ancak aksilikler yakamızı bir türlü bırakmıyordu. Bu kez korktuğumuz başımıza geldi, Mustafa Kemal hastalandı. Allah'tan koleraya yakalanmamıştı. İskenderiye'de bir hastaneye götürdük. Birkaç gün başında bekledik. Bu arada arkadaşları Nuri Jonker ve Fuat Bulca gelince üçünü İskenderiye'de bıraktık. Biz bir an önce cepheye ulaşmak için hemen yola çıktık. Kahire'den Trablusgarp sınırına kadar 600 kilometre gitmemiz gerekecekti. Öldürücü sıcak altında pencereleri sımsıkı kapalı olmasına rağmen kumların deliklerden geçip ağzımıza burnumuza girdiği çölde bir tren yolculuğu yaptık. Tabii 600 kilometre gidip Trablusgarp sınırına gelince yolculuk bitmiyordu. Bu kez 1000 kilometrelik Bingazi yolu vardı. Üstelik çölde ne karayolu ne tren yolu bulunuyordu. Develer sırtında yolculuk yaptık. En iyisi Hecin devesiydi. Günde 100 kilometre yürüyebiliyordu. Ancak bizde onu alacak para yoktu. Diğer develerle günde 50 kilometre gidebildik. Zaten her 50 kilometrede bir kuyu vardı. Saçımız sakalımız birbirine karıştı. Üzerimizdeki kıyafetlerle tam bedevilere benzemiştik. Sonunda tüm zorluklara rağmen Bingazi'ye ulaşabildik. Kimi arkadaşlarımız bu güç yolları rahat aştı. Mesela Ali Fuat Cebesoy Paris'teki ataşe militer görevini bırakıp Fransız balıkçı gemisiyle gizlice Bingazi kıyısına çıkmıştı. Enver Bey yanında Rauf Orbay Bey ve Ömer Fevzi Bey ile birlikte gazeteci kimliği taşıyarak seyahat etmişlerdi. Üçü de harp muhabiriydi. Tanin ve tercümanı Hakikat gazetelerinin. Fethi Okyar Bey bizim Mustafa Kemal ile birlikte Trablusgarp'a gelmemize biraz şaşırmıştı. Bir gün Mustafa Kemal'e onlarla senin ne işin var diye sorduğu kulağıma geldi. Böyle konuşmasının nedeni başta Mustafa Kemal olmak üzere Fethi de, yani Okyar dahil bazı arkadaşlar, İttihat ve Terakki'ye mensup subayların siyasetle ilgilenmelerine karşıydılar. Ya siyaset ya ordu ilkesini benimsiyorlardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 22 Eylül 1909 tarihindeki Selanik Kongresi'nde bu görüşler dile getirilmiş ve sert tartışmalar çıkmıştı. Karar alınamadı ama kongre Mustafa Kemal'in dediğine hak verir gibi oldu. Ve Enver Bey şunu anladı ki bu adam İttihat ve Terakki için tehlikeliydi. Enver Bey'i severdim ama onun kadar olmasa da Mustafa Kemal'i de severdim. Bir gün gidip Mustafa Kemal'i uyardım. Çok hırslısın, gözün hiçbir şey görmüyor. Bu hırsın başına olmadık işler açabilir. Bu arada Abdülkadir ile Enver'in amcası Halil'e dikkat et dedim. Ne demek istediğimi anlamıştı. Aslında Mustafa Kemal'i vurup ordudan kaldırma görevi ilk olarak Hüsrev Sami Kızıldoğan ile bana verilmişti. Biz kabul etmemiştik. Enver ve Mustafa Kemal onlar iki rakipti. Enver Bey Fethi Okyar Bey'i de rakip görürdü. Sanıyorum diğer iki arkadaş da bundan vazgeçtiler. Ama Enver Bey ile Mustafa Kemal'in sürtüşmeleri hiç bitmeyecek gibiydi. Tabii Fethi Okyar Bey bizim İttihat ve Terakki'nin fedaisi olduğumuzu bildiği için Mustafa Kemal'in bizimle nasıl yolculuk yaptığına şaşırıyordu. Onu öldüreceğimizi sanıyordu şaşkın. Ömer Naci de Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşıydı. Belki de bir tek Abdülkadir'le dostluğu yoktu. Dipnot. Cumhuriyet'in ilk Ankara valisi olan Abdülkadir, 13 Temmuz 1926 tarihinde Atatürk'e düzenlenen İzmir suikastına karıştığı iddiasıyla idam edildi. O da cemiyetin fedailerindendi. İstanbul'daki başta gazeteci Hasan Fehmi cinayeti olmak üzere bazı faili meçhul cinayetleri onun işlediği iddia edildi. Trablusgarp'ta çok zayıf 15. fırka vardı. Asker azdı ve cephane hiç denebilecek kadar yoktu. İtalyanların asker sayısı cephaneleri bizden kat be kat fazlaydı. Trablusgarp'ta ancak Makedonya'da öğrendiğimiz ve tatbik ettiğimiz komitacılık metoduyla savaştık. Özellikle geceleri vurkaç taktiği uyguladık. İttihat ve Terakki'nin gönüllü subaylarının neredeyse her biri bir Arap kabilesinin başına geçti. Onlara gerilla savaşını öğrettik. Yoksa 3000 kişilik silahsız cephanesiz derme çatma bir orduyla 2000 kilometreyi bulan Trablus sahillerini savunmak hiç kolay olmayacaktı. Kurmay Albay Neşet Bey Trablusgarp, Kurmay Binbaşı Enver Bey Bingazi, Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal Tobruk ve tabanca atış müsabakasına gittiği için daha sonra aramıza katılan Halil Bey, Avusturya-Macaristan hükümetinin tertip ettiği ordular arası atış müsabakasında 600 subay arasında 3. olmuştu. Hams mutasarrıflığına getirildi. Ben yine Enver Bey'in yanındaydım. Karargahımız Derne'deydi. İtalyan donanmasının yaptığı top ateşleri tozu dumana katıyordu. Top mermileri bazen karargahta yanımıza kadar düşüyordu. Allah'tan karargahımızı deniz seviyesinden 300 metre kadar yükseklikte bir kayalığın üzerine kurmuştuk. Sağımızda yarlar, mağaralar vardı. Karargah yerinin adı Ayn el Mensur'du. Karargah çevresi çadırlı ordugah halini aldı. Arap kabileleri kendilerine göre çadırdan mahalleler meydana getirdi. Bu çadırlar arasında Enver Bey'in çadırı hemen göze çarpıyordu. Aslında biraz Şark Serdarı'nın otağına benziyordu. Hasırlar, kilimler, halılar ve çadır içinin dört köşesinde kutsal manalar içeren yazılar vardı. O saraya damat olmuştu. Dipnot. Abdülmecid'in oğlu Şehzade Süleyman Efendi'nin kızı Naciye Sultan'la evli olan Enver Bey, Trablusgarp'tayken daha nikahlı eşini görmemişti. Naciye Sultan o tarihte henüz 12 yaşındaydı. Bu nedenle çok saygı görüyordu. Genç damadın etrafında görülmemiş bir sadakat ve itaat halkası yaratılmıştı. Arapları yanımızda savaştırmak için din birliğini öne çıkarıyorduk. Yine de günde 2 kuruş gümüş para yevmiyelerini veriyorduk, ganimetleri de paylaştırıyorduk. Arapları askeri usullere göre saf tutmayı, yürüyüşte çift kol nizamını öğretiyorduk. Her 10 kişi bir onbaşıya bağlıydı. İlginçtir, her 10 kişilik mangada 2 Arap kadın bulunurdu. Mangadın ekmek torbalarını, mataralarını, hatta yedek cephaneyi bunlar taşırdı. Yaralıları bunlar alır, yaraları bunlar sarardı. Her ölenin ardından karargâhta ağlamak, ağıtlar yakmak, ilahiler okumak da bunların göreviydi. Zavallı kadınlar bazen savaş alanında şehit olurlardı. Araplar İslam yolunda şehit düşmekten gurur duyarlardı. Tabii birkaç yıl sonra değişecekti bu ulvi amaçları. Silahları, cephaneleri ve binlerce askeriyle İtalyanlar aylar geçmesine rağmen başarılı olamıyorlardı. İtalyan devletinin itibarı sarsılmıştı. Gerilla savaşıyla başa çıkamıyorlardı. Çok yerde onları sahile kadar sürüklüyorduk. Türk'ün gücü yine destanlar yazıyordu. Bu arada bir aksilik oldu. İstanbul'dan gönüllü gelip aramıza katılan Bandırmalı diye bilinen zenci bir subay vardı, adı Şükrü. Bu adam 2 yıldır ortalıklarda gözükmüyordu. Meşrutiyetten sonra kayıplara karışmıştı. Harp okulunda siyasi bir yönü yoktu. Şimdi birdenbire gönüllü olup Bingazi'de ortaya çıkıvermişti. Hayatta her şeyi affederim casusluk dışında. Ben bu adamdan şüphelendim. Şüphelerimi arkadaşlarıma açtım ama oralı bile olmadılar. Onlara da kızdım. Bu vurdum duymazlığın sonu nereye varacaktı? Sonuç ne yaptım? Bir gece çadırına gidip uyandırdım ve alnından vurdum. Casusların sonu ölüm olmalıydı. Anlaşılmaz tepki aldım. Tekrar tekrar anlattım bu adamın İtalyanlar lehine casusluk yaptığını. O da bazı Araplar gibi İtalyanlarla işbirliği yapıyordu. Bunca yıllık subayım kimin casus olup olmayacağını bilmeyecek değildim herhalde. Enver Bey'in o kadar kişi önünde beni suçlayıcı konuşması çok ağrıma gitti. İstanbul'a dönmeye karar verdim. Kimseye haber vermeden geldiğimiz yolu bu kez tek başıma kat edip İstanbul'a ulaştım. Kah deve üstünde, kah tren ve vapurla yolculuk yapmıştım. Yorgun düşmüştüm. İstanbul'da çoğu kimse İtalyanların Trablusgarp'taki katliamlarını değil, Şişli Camii önünde otomobiliyle bir Arnavut'a çarpan İtalyan elçisinin şoförünü konuşuyordu. Kader İstanbul'daki ilk otomobil kazasını da bir İtalyan yapmıştı. Bu arada İttihat ve Terakki hükümeti de kazaya uğramıştı. İttihat ve Terakki 4 yıllık iktidarını 16 Temmuz 1912'de muhaliflere bırakmış, muhalefete geçmişti. Asker siyasete karışmasın diyen bizim bazı arkadaşlar sonunda iktidarı da orduyu da muhaliflerin eline bırakmışlardı. Biz fedailer cephe cephe koştururken muhalefet Arnavutluk'ta dağa çıkarak bizim hükümeti korkutup iktidarı ele geçirmişti. Sadrazamların biri gidiyor, diğeri geliyordu. Hakkı Paşa kabinesi, Sait Paşa kabinesi ve şimdi de 80 yaşındaki Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabinesi. Bu kabine devrin en yaşlı kişilerinden oluşuyordu. Yıllardır görev yapan 3 sadrazam Kamil Paşa, Hüseyin Hilmi Paşa ve Arnavut Ferit Paşa kabinedeydi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın kabinesi İttihat ve Terakki'ye karşıydı. Bize yakın kumandanların, valilerin, memurların hepsinin yerleri değiştirilmişti. Hükümet İttihat ve Terakki cemiyetine karşı sıkı ve sert tedbirler almaya başlamıştı. Cemiyeti de fırkayı da sindirmişlerdi. Dipnot: O zaman meclis dışında kalan ve bütün teşkilatıyla memlekete yayılmış olan İttihat ve Terakki'yi sadece cemiyet, bu cemiyetin meclis grubuna da fırka deniliyordu. İstanbul polisi cemiyet ve fırka üyelerini peşine düşmüştü. Ürgüplü Hayri Efendi gözaltına alınmıştı. Halil Bey Menteş'e, Alman sefarethanesine, Cavit Bey Fransız sefarethanesine kaçmışlardı. Talat Bey önce Tokatlıyan Oteli'nin tavan arasındaki küçük bir odaya, sonra da Sahip Molla'nın Paşa Bahçe'deki korusu içindeki Bekçi Kulübesi'ne saklanmıştı. İsmail Can Bulat kendisini gözaltına alan inzibat memuru Nizamettin Efendi'yi öldürmüştü. Doktor Abdullah Cevdet, Salah Cimcoz, Esbak Trabzon Valisi Süleyman Nazif, Hüseyin Cahit Yalçın, Aka Gündüz gözaltına alınmıştı. Orduda da bize karşı hareketler başlamıştı. İstanbul'daki Halasker Zabitan grubunun Makedonya'daki bazı subaylarla ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile ilişkisi vardı. Meclisin kendisini feshetmesini istiyorlardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti kendi içinde kaynıyordu. 20 Ağustos 1912 tarihindeki kongre büyük kavgalara sahne oldu. Kongrede iki grup yarıştı. Benim de dahil olduğum grubun başını Sapancalı Hakkı çekiyordu. Diğer grubun başında ise Talat Bey vardı. Kongre toplandı, ortalık toz dumandı. Bu nedenle cemiyet azalarının %10'u katılabilmişti kongreye. Bizimkiler cephelerde çarpışıyorlardı. Kongre nizamnamesine göre fırka mebuslarının ancak %10'u kongreye katılabiliyordu. Halbuki hepsi gelmişti ve hepsi Büyük Efendi diye hitap ettikleri Talat Bey'e bağlıydılar. İlk fırtına bu konuda koptu. Sapancalı Hakkı birkaç kez kürsüye gelip bu kongrenin İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kongresi olduğunu hatırlatıp fırka mensubu fazla sayıdaki mebusların salonu terk etmesini istedi. O tarihlerde cemiyet ile fırka arasında anlaşmazlıklar vardı. Daha doğrusu biz cemiyet mensupları fırkayı küçük görüyorduk. Sonunda yapılan hileli seçim sonucu bu isteğimiz kabul edilmedi. Kongrede çoğunluk neredeyse fırkanın oldu. Gündeme geçildi. Muhalefet, Hürriyet ve İhtilaf Fırkası ve Halasker Zabitan grubunun istediği meclis-i mebusanın kapatılıp hemen seçimlere gidilmesi teklifi reddedildi. Tartışma olmadan oy birliğiyle alınan kararlar da vardı. Meclisi dağıtma kararı anayasaya aykırıdır. Trablusgarp ve Bingazi'de Osmanlı hakimiyeti kesinlikle sürdürülecektir. Biz karar aldık ama hükümet İtalyanlarla 16 Ekim'de bir anlaşma yaptı. Trablusgarp ile Ege Denizi'ndeki 12 ada İtalyanlara bırakıldı. Enver Bey anlaşmanın metni İtalyanlarca önüne konduğunda ben hükümetimden emir almadım diyecek, ancak emir alması uzun sürmeyecekti. Aynı gün, yani 16 Ekim 1912 tarihi. Hükümet iç olaylar karşısında bıkkın, dış olaylar karşısında şaşkındı. Hariciye Nazırı ise Ermeni Gabriel Noradunkyan'dı. Balkanlardan imanım kadar eminim, savaş çıkmaz sözü ona aittir. Bu sözü ettiğinin ertesi günü Balkan ülkeleri birleşip Osmanlı'ya saldırdı. Bulgar, Yunan, Sırp ve Karadağ ordularının toplam asker mevcudu 610 bindi. Biz ancak 330 bin kişilik kadroyu zor toplayabilmiştik. Askerlerimizin 8'de birinde tüfek yoktu. Bulgarlar, Sırplar ve Yunanlar Rumeli'de, Makedonya'da, Arnavutluk'ta bizi bozguna uğrattılar. Bulgarlar İstanbul üzerine, Yunanlar Selanik'e, Sırplar da Arnavutluk üzerine yürüyüşe geçtiler. Hem de tüm bunlar birkaç gün içinde cereyan etti. Sadece biz değil, dünya şaşkındı. Hiç kimse Osmanlı'nın böylesine çabuk yenilip hezimete uğrayacağını tahmin etmemişti. Hatta Balkan ülkelerini Osmanlı'ya karşı birleştiren Rusya bile. Başta Bulgarlar olmak üzere Balkan ülkeleri İtalyanların bize açtığı savaştan yararlanmak istiyorlardı. Ama bu kadar çabuk yenileceğimize kimse inanmıyordu. Savaş neredeyse 15 gün sürmüştü. Yüz kızartıcı bir durumdu. Balkan bozgunu sırasında hükümet yine değişti. 30 Ekim'de bu kez sadrazam koltuğunda Kamil Paşa oturmaktaydı. Haberi duyunca kızgınlıkla yanımdaki arkadaşlara, "Kızına sahip çıkamayan adam devlete nasıl sahip çıkacak?" dedim. Koskoca sadrazamın saraylarda büyümüş kızı, üstelik evli ve iki çocuğu vardı, evin genç Ermeni aşçısıyla Paris'e kaçmıştı. Bizi bozguna uğratanlar kendi aralarında Makedonya'nın nasıl bölüşüleceği konusunda kavgaya girişmişlerdi. Bizim derdimiz ise başkaydı, Rumeli'yi kaybetmiştik. Arkadaşım Resneli Niyazi'nin memleketi Resne başta olmak üzere Makedonya elimizden tek tek çıkıyordu. Dipnot: Resneli Niyazi'nin eşi ve çocukları gibi bazı yakınları Resne'de kaldı. Bazı akrabaları ise o tarihlerde Anadolu'ya göç etti. Türkiye'nin bugün yaşayan en büyük ney üstadı Niyazi Sayın Resneli Niyazi'nin yeğenidir. Ya Selanik, bir tek tabanca patlamadan Yunanlara teslim edilmişti. 470 yıl sonra Selanik'e yabancı ordu girmişti. Biz Makedonya'da hürriyet için dağa çıkanlar Selanik'e Kabe'yi hürriyet adını vermiştik. Hürriyetin başkentinde şimdi Yunan bayrağı sallanıyordu. Sürgündeki 2. Abdülhamit Alman Lorelei gemisiyle kaçabilmişti Selanik'ten. 9 Kasım'da Selanik, 18 Kasım'da Manastır düştü. Dağlarında eşkıya kovaladığım, hürriyet için dağına çıktığım Manastır artık bizim değildi. Güzelim Makedonya'da da bir bir elimizden çıkıp gitmişti. Artık ne Üsküp, ne Serez, ne de Kavala kalmıştı avucumuzda. 20 Kasım'da Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Bitmedi. Edirne, İşbodra, Yanya, Ohri, Debre ve Draç artık kendini savunamayacak durumdaydı. Kahraman askerlerimiz bütün zorluğa rağmen bu kaleleri teslim etmiyorlardı. Rumeli boşalıyordu. 500 yıldır egemenliğimiz altındaki Avrupa topraklarını terk ediyorduk. Her yere kargaşa hakimdi. Sadece savaş yenilgisi değil, kolera ve dizenteriden Balkanlarda kaybettiğimiz asker sayısı 40 bini bulmuştu. Kolerayı Suriye'den takviye için çağrılan kuvvetler getirmişti. Sadece Türk olduğu için, Müslüman olduğu için öldürülen insanımızın sayısı 1.4 milyondu. Balkan Savaşı'nda sivil Türk ve Müslümanlara yapılan zulümleri, vahşetleri araştırmak için İstanbul'da Tetkik-i Mezalim Cemiyeti kuruldu. Dernek çeşitli dillerde bastırdıkları broşürleri, fotoğrafları Avrupa başkentlerinde dağıttı. Dernek temsilcileri ülke ülke dolaşıp konuşabilecek resmi yetkililer aradı. Ama uygarlık beşiği Avrupa'da herkes Balkan vahşetine gözlerini kapayıp kulaklarını tıkamıştı. Dernek temsilcileri sadece bazı gazetelerin muharirleriyle görüşebildiler. Ancak onlar da 1,5 milyona yakın Müslümanın öldürüldüğü bu vahşeti habere değer bulmamışlardı. Balkanlarda muharebe başlayalı bir ay olmuş ve bu kadar kısa sürede Bulgarlar Büyükçekmece Gölü kenarına kadar gelmişti. Neredeyse İstanbul'a gireceklerdi. Bulgarlar askerlerine yarın Çargırat'ta, İstanbul'da olacağız diye moral veriyorlardı. Dipnot: Balkan savaşlarını izleyen gazeteciler arasında ileride Rusya'da Ekim devrimini gerçekleştiren en önemli isimlerden biri olan Lev Troçki de vardı. Döneme farklı açılardan bakmak isteyenler Balkan Savaşları adlı kitabı Arba yayınlarından edinebilir. Başta Enver Bey olmak üzere Trablusgarp'tan dönen arkadaşların hepsi Bulgar ordusunu durdurmak için cepheye koştu. Mustafa Kemal ve Fethi Okyar Bey Bolayır kol ordusunda, Enver Bey ve Halil Bey Hurşit Paşa'nın Çatalca'daki kol ordusunda görev aldı. İttihat ve Terakki hükümet kavgasını ve parti içi tartışmaları ikinci plana atmıştı. Artık Enver Bey'le de barışmıştık. Et ve tırnak birbirine küser miydi? Çatalca'daki cephede ben de vardım. O kadar mutluydum ki yine cepheye gitmiştim işte. O günlerde Halil Bey Hurşit Paşa'ya bir öneri götürdü. Ordu hareket kabiliyeti bakımından zayıf, uzun zamandan beri tahkim edilen düşman mevziine yapılacak taarruzda muvaffak olmak şansı karşısında Çatalca mevziimizin tehlikeye düşmesi ihtimali de vardır. Bu feci neticeler doğurur. Bu sebeple ordu mevcuduna dokunulmadan açıktan bulunacak bir kuvvetle Bulgarlara karşı denizdeki hakimiyetimizden istifade ederek Bulgar ordusunun gerisine bir çıkarma yapmak suretiyle düşman mevziyi düşürülebilir ve hafif birliklerle paniğe kapılacak düşman takip edilir. Halil Bey'in teklifi kabul edildi. Kolları sıvadık. İstanbul hapishanelerinden 4000 kadar gönüllü seçtik. Bunları Yıldız'daki Zuhaf alayları koğuşlarına yerleştirdik. Ve 45 günlük bir program tatbik ederek silah kullanmayı, bomba atmayı ve avcılık yapmayı öğrettik. Zaten çoğu silah kullanmayı biliyordu. Bunların elbiseleri de askerlerden farklıydı. Ordu modeli gibi değil, avcı kıyafeti gibiydi. Klasik cephane kutuları yerine de meşin tüfeklikler hazırlatıldı. Bunlar gerillaydı. Henüz o tarihte bilmiyorduk ama ileride kuracağımız teşkilat-ı mahsusunun temelini atmıştık. Nihayet hareket saati geldi. 4000 cezaevi gönüllüsüyle birlikte gizlice gemiye binip denize açıldık. Yanımızda bir haftalık yiyecek ve her gerilla içinde 1000 mermi vardı. İstanbul'dan ikindi vakti hareket etmiştik. Hava karardığı zaman Çatalca hattı hizasına ulaştık. Tam karartma halinde seyrederek Bulgar ordusunun sağ kanadının gerisine vardık. Sahile sokulduk. Denizden cephe gerisine çıkarma yapacağımızı düşünemeyen Bulgarlar sahile nöbetçi bile koymamıştı. 6 sandalı gemiden denize indirdik. Kademe kademe sahile çıkmaya başladık. İlk sandaldaydım. Çıkarma yaptığımız yer Kumburgaz'dı. Karşımıza çıkan ilk köyü sardık, dışarıya kuş uçurtmayacak şekilde teslim aldık. Köylüler arasında Bulgar casusu olabilirdi. Kilisede cephanelerimizi saklamaya uygundu. Gemideki herkes sağ salim kıyıya ulaşmıştı. Tan ağrıyordu. Bulgarların görmemesi için gemi İstanbul'a döndü. Kaptanın istikameti İstanbul'du ve ne olursa olsun geri dönmeyecekti. Böyle emir verilmişti. Birlikleri harp nizamına sokarak kontrole başladık. 300 eksiğimiz vardı. Bunlar korkup gemiden inmemişlerdi. Aslında hırsız, katil, dolandırıcı, kumarbaz, ayyaş ve canilerden kurulu bu birliğin ne yapacağını biz cephede ilk kez görecektik. Halil Bey fedai müfrezesine bir konuşma yaptı. İşte gördünüz, kaptan bize ihanet etti ve gemiyle kaçtı. Şimdi arkamızda deniz, önümüzde Bulgarlar var. Yapabileceğimiz tek hareket sessizce tepelere tırmanarak Bulgar ordusunun gerisine saldırmaktır. Ortadaki engel kalkınca kendi ordumuza kavuşmuş olacağız. Başka da kurtuluş çaremiz yok. Mevcudu dört kısma ayırdık. Her kısmın başında bir subay bulunuyordu. İleride üç tepe vardı. Her tepeye doğru bir müfreze ekibi ilerlemeye başladı. Dördüncü ekip ihtiyat olarak geride kaldı. Bu tepeler rahatça ele geçirildi. Bulgarlar buraya nöbetçi bile koymamışlardı. Osmanlı'yı kısa zamanda bozguna uğrattıkları için kendilerine çok güveniyorlardı anlaşılan. Bulgar ordusu vadide portatif çadırlar içinde uyuyordu. Üç müfreze ekibinin 2600 silahı çadırlara çevrildi. Ve silahlar ateş kusmaya başladı. Birkaç dakika içinde vadi şaşkın Bulgar askerlerinin cesetleriyle doldu. Vadinin çukurlarına doğru inmeye başladık. Bulgarlar panik içindeydi. Sürgün köyü üzerinden Çatalca'ya doğru kaçıyorlardı. Karşıdan gelen Bulgar askerleri kaçışı durdurdu ve bir çizgi çizerek savunma hattı oluşturdu. Kalik Ratya'da bulunan bir tepe üzerinden İstanbul'u savunmak için bekleyen bizimkilere durumu beyaz bayrakla bildirmek istedik. Ama bizimkiler buna top ateşiyle karşılık verdi. Hemen ayağına çabuk iki delikanlıya bir pusula yazıp Büyükçekmece Köprüsü üzerindeki bizim nöbetçilere ulaştırdık. Bulgarların sürgün köyü Çatalca istikametine çekildiğini, Bulgar sahra topçusuyla karşılaştığımızı, emrimizdeki kişilerin talim ve terbiyelerinin bundan sonra yapılacak cephe savaşına uygun olmadığını, yardıma gelmelerini